Ayrım 10.
Böyle bir atmosfer içinde toplumsal ve bireysel sorunları rasyonel yolla çözmeye kalkmak bile Tanrı'ya karşı çıkan ve insana yakışmayan bir davranış olarak ya da sol bakteri bulaşmış olarak değerlendirilmektedir. B. İrrasyonelliğin endüstri aracılığıyla uygarlaştırılması. Kapitalist toplumun eleştirici rasyonel düşünmenin engellenmesinde çıkarı olduğunu olgulardan, yani eğitim ve öğretim sistemimizin gerçek içeriğinden ve yapısından anlıyoruz. Söz konusu toplumun böyle bir çıkarının bir zorunluluk olduğunu hemen kavramamız gerekir. Birdenbire halkın büyük bir kısmının toplumsal bağlamlar, kapitalist sömürü sisteminin işleyiş tarzı ve yeni sosyalist bir toplumun teknolojik düzeyimiz sayesinde var olan tarihi imkanları üzerinde rasyonel olarak kafa yormaya başladığını düşünelim. Neler olurdu o zaman? Tabii ki insanlar üzerlerindeki baskının daha uzun süre kalmasını kabul etmeyeceklerdir. Ateşli bir biçimde irrasyonelliği savunan Springer'ın Federal Almanya Cumhuriyeti'nin hizmet nişanı yıldızına haiz büyük hizmet taçıyla ödüllendirilmesi muhakkak ki bir tesadüf değildir. Ve tarih kitaplarındaki irrasyonelliğin başka yerlerde yine ortaya çıkması da bir tesadüf değil tabii. CDU Taksim CSU partilerinin 1965 yılında Düsseldorf'taki ekonomi konferansında yapılan konuşmalar buna bir örnektir. Toplumun biçime sokulması ve biçimsel demokrasimizin muhtemelen daha dengeli bir rejime dönüştürülmesiyle ilgili planlar ilk kez bu toplantıda açıkça dile getirilmiştir. Basından kaynaklanan bilgilere göre orada şöyle bir konuşma yapılmıştır. Entelektüel rasyonel noktadan yaklaşmaktadır. Ekonomi alanı ise büyük ölçüde irrasyoneldir. İnsanların arasındaki ilişkileri belirleyen, hesaba kitaba gelmeyen, ölçülemeyen olandır. Entelektüellerin egemenliğine, onların sık sık felaket getiren egemenliğine karşı modern dünyamızda ideale yönelik gücü yeniden sağlayabilirsek önlem alabiliriz. Aynı toplantıda Düsseldorf'lu bir konferans olan Picard, dini alanda manevileştirmenin zorunluluğundan söz etmektedir. Biçime sokulmuş toplum düşüncesinin önde gelen savunucularından Götz Brief, insanın onurunu zamanın, mekanın ve maddenin dışında görmektedir. Belki de halk için yeni bir afyon ortaya çıktı. Çıplak mekan ve zaman içinde büyülenip kalmış insanın esenliği mekan ve zaman içinde bulabileceğini, bulması gerektiğini söyleyen afyon. Şunu unutmayalım, insan ve toplumla ilgili şeyler çıplak mekanla çıplak zamanın ötesinde bir boyuta sahiptir. Kurtuluş yalnızca mekan ve zamanda aranırsa, toplum kişi olarak insan onurunun kazandığı saygınlığın altında kalacaktır. Bu ekonominin dikkate alması gereken oldukça yüksek bir değerdir. Şiddetli alkışlar. Daha sonra gösterileceği gibi ekonominin eğitim ve öğretim sistemimiz üzerinde çok yönlü bir etkisi vardır. Ekonomiye göre bu alanların görevi şudur. Birer eğitim ve öğretim alanı olan okul ve iş yeri birbirine ters düşmemek ve birbirini tamamlamak zorundadır. İş yerlerindeki hayatın gerçekliği, ahlak ve dünyaya bakışla ilgili kategoriler olmaksızın insani ve toplumsal sorunların üstesinden gelemez. İş hayatını hazırlamada okul en önemli temel bilgileri ve deneyimleri aktaracak durumdadır. Okul aynı zamanda bazı bağları ve değerleri de sağlar ki iş yerindeki yetkinleşme, çalışma hayatı dışındaki eğitim kurumlarının katkısıyla bu değer ve bağlar üstüne kurulur. Devlet ve ekonominin eğitim, öğretim ve çalışma hayatıyla ilgili sorunlar karşısında her vesileyle ortaya koydukları dindar ateşlilik, iktidar politikası açısından amaca uygundur ve anlamlıdır. Bu anlamın ne olduğunu aynı toplantıda konuşan fabrikatör Klinsporn'un sözlerinde de bulabiliriz. Kendisine, işçiye şunu demek zorundayız. Ancak kendi yaşama ilkelerini hayatın Hristiyanca sürdürülmesinden alan insan istediğini yapacak durumda olacaktır. Gerçek özgürlük insanın yapması gerekeni yapabilmesidir. Önce bunu kabul edelim. İşte o zaman galip geleceğiz. Kısacası insan yapması gerekeni, yani egemenlerin kendisinden istediğini yüksek değerler aracılığıyla gönüllü olarak yapacak hale getirilmelidir. Din ve Hristiyanlığın değerleri nesnel bakımdan egemenliğin araçları olarak belirmektedir. Bu işlev söz konusu değerlerin insanı kendi kullanımının ve eleştirisinin tamamen dışında bulunan bir gücün emrine soktuğu zaman özellikle açığa çıkıyor. Mevcut olmayan bir şeyle kurulacak güven verici bağın taşıdığı eşsiz önem, her çocuğun ve yeni yetişen neslin dini eğitimini gerekli kılmaktadır. Böyle eğitilen uyruk insan artık kafa tutamayacak haldedir. Egemenlerin mecbursun sözü onun için ilahileşmiş ve etik anlamda yapmam gerekir anlamına gelmiştir. Ona uygulanan zor kendisinin gözünde ahlaki suçu için haklı bir cezaya ya da kaçınılmaz kadere dönüşmüştür. Burada bir de teselli edici bir ek vardır. Tanrı'yı seven insanlara her şey en iyi biçimde hizmet edecektir. Bu insan dayanılmaz olana katlanarak Tanrı'nın sözünü dinlemektedir. Egemenlerle olan ilişkisi mevcut olmayan bir şeyle kurulmuş güven verici bağ haline gelmekte ve tatlılaşmaktadır. Yabancılaşma bundan daha iyi ifade edilebilir mi? C. İrrasyonellik ve korku. Sigmund Freud toplumumuzda rasyonel düşünme yeteneğinin geri kalmışlığının çocukluğun erken dönemlerindeki cinsel baskıyla yakın bağıntı içinde olduğuna tekrar tekrar işaret etmektedir. Cinsel yasaklarla çocuğun merakına ve bilme dürtüsüne dar sınırlar çekilmiştir. Kafasındaki sayısız soruya mantıklı bir cevap bulmada yetişkinler çocuğa çoğu kez yardımcı olamazlar. Herhangi bir cevap verdikleri zaman da bu ya irrasyonel ya da konu açısından yanlış bir cevap olur. Çoğunlukla da ahlaki bir aksanı vardır. Sözüm ona çocukları getiren leylek küçüğün fantezisini irrasyonel bir masal dünyasına sokmaktadır. Sonra buradan yola çıkıp gerçeklikle düşünsel bir bağ kurabilmek hiç de kolay değildir. Dini alan içinde aynı şey geçerlidir. Çocuklar dünyanın başlangıcı, kendilerinin bu dünyadaki yeri gibi felsefi sorunlara son derece yakın ilgi duyarlar. Burada da yetişkinler sevgili Tanrı ve onun meleklerini anlatan dini masallarıyla çocuğun öğrenme ihtiyacını kolaylıkla boğarlar. Ya da onu irrasyonel yollara saptırırlar. Böyle bir yolda söz konusu sorunun cevabı bilgide ya da üzerinde düşünmede değil sadece inanmada vardır. Böyle bir davranış çocuktaki rasyonelliğin gelişmesi açısından üçlü bir engel oluşturmaktadır. Birincisi çocuğun soruları çok acele cevaplandırılır. Kendi zihinsel çalışması içinde soruşturmaya devam etme imkanı elinden alınır. İkincisi çocuğun düşüncesi irrasyonel yollara saptırılır. Burada onun rasyonelliği yani kendi mantıklı düşünme yeteneği gelişemez. Üçüncüsü çocuğun düşüncesine karşı verilen cevaplar çoğu kez herhangi bir biçimde normatiftir. Yani içlerinde birer değer vardır. Çocuğun nesnel olarak öğrenmek istediği belli şeyler kötüdür. Pistir, fenadır ya da iyidir, güzeldir ve hoştur. Bu ahlaki değerlendirmeler çocuğun korkmadan ve her şey hakkında düşünebilmesini ve konuşabilmesini engelleyecektir. Rasyonel düşünme insanın en önemli araçlarından biridir. Bununla doğayı egemenliği altına alır. Elinde bu imkanı yoksa o zaman doğa onun üzerinde ve ona karşı kaçınılması mümkün olmayan bir kader olarak yükselir. Çevresindeki her şey doğal ve kaderle ilgili bir karakter kazanır. Kendi hayatı o insana yabancı ve kavranamaz olarak gelir. Cinsellik, komünizm, Çin Halk Cumhuriyeti, iktidar, gelecek, teknik, politika, ağır suç, toplama kampları, savaş gibi şeyler o insan tarafından korku uyandıran anonim ve doğal durum ve olaylar gibi algılanır. İnsanın egemenliğinden çoktan çıkmış, düşünsel olarak kavranamayan bu durum ve olaylar kişiye yabancı ve endişe verici görünmektedir. İnsan kendisini onların elinde hissetmektedir artık. Bu durum ve olayların tümü kişi için karanlık bir ufuk oluşturmaktadır. Hayatında korku uyandıran şeylerden yana ne edindiyse hepsini bilinç dışı olarak ve durmadan bu ufka yansıtacaktır. Bu felaketler ufku onun mahkemesi olmuştur. Daha çocukken kaçınılması mümkün olmayan bir yargı merci gibi yaşanan çevre zor ve tehditten oluşan bir hayalet halinde yoğunlaşmaktadır. Çocukken babadan duyulan ilk korku ki bu şimdi kaderden, savaştan, dünyanın batışından ya da diğer felaketlerden duyulan korkular halinde ilahileşmiştir. Bu noktada sürekli olarak beslenmektedir. Bu yabancılaşmış insanın hayat korkusudur. Rasyonel olarak bu karanlık durumlara nüfuz edemeyen insan pasif bir halde onlar tarafından yutulacaktır. Hummalı bir görünümde yaygınlaşan aktiflikleri onun bir zordan kaçış girişimlerinden başka bir şey değildir. Ne var ki bu zordan kurtulması hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Rüyalarında birdenbire ortaya çıkan korkularında, suçluluk duygularında, kendisinin sürekli izlenmesi gibi kapıldığı kuruntularında ve depresyonlarında bu zor durmadan kendini belli edecektir. Bu insan korkunun kendisini bile kader kurbanı olarak eline düştüğü bir yabancı güç olarak algılamaktadır. Onu bu rahatsızlıktan yavaş yavaş kurtarması mümkün olan rasyonellik kendisine yasaklanmıştır. Yoksa insan bu gücü olduğu gibi tanıyabilse, yani her zaman hazır ve nazır olan, tarihi açıdan haklı çıkarılması artık mümkün olmayan ve bu nedenle de politik anlamda mücadele edilmesi gereken toplumsal baskının bir ifadesi diye kavrayabilse, kendini bundan kurtarabilecektir. Ne var ki bunun yerine insan söz konusu baskıyı teslim alınmış olmanın öznel duygusu içinde yaşamaktadır. Kapitalist toplumun insanı için bu duygu tipiktir. Bu duygu hayatta derin bir pasiflik içinde bulunmak demektir. Toplumsal bakımdan örgütlenmiş bir takım yedek eylemlerin muazzam repertuarıyla bu pasifliği aşmak imkansızdır. 4. Çocuğun korkusunun okulda yeniden üretilmesi. Teorimiz açısından bu bölüm temelden yeni bazı bakışlar getirmiyor. Buna rağmen bence hayli önemli. Çünkü hepimiz zamanında okula gittik ya da hala gidiyoruz. Hepimiz orada aynı aptallaştırmanın, köleleştirmenin ve korku üretmenin mekanizmalarına terk edildik. Kapitalist toplumun okulundan geçen kimse çoğu durumda belli bir kalıba girmiştir. Bundan dolayı okul her devrimci strateji içinde önemli bir aydınlatma ve ajitasyon alanı olmak zorundadır. İster ilkokul olsun, ister meslek okulu ya da lise, kapitalist toplumdaki korku üretiminin şimdiye kadar anlatılan faktörlerini özellikle belirgin biçimler halinde okulda bulmaktayız. Okulun görevinin topluma uygun insanlar yetiştirmek olduğunu düşünürsek, bunun bir mucize olmadığı anlaşılır. Kapitalizmde okul belli bir toplumsal misyon üstlenmiştir. Gençliği o biçimde eğitmeli ve ona öyle bir öğretim vermelidir ki sonradan bu kitle çatışmalara yol açmadan topluma uysun ve onun için çalışsın. Kapitalist topluma uydurmak demek zorunlu olarak insan ilişkilerinin belli bir sistemine uyum sağlatmak anlamına gelir. Yani insanların birbirine karşı yalıtılmış halde korku ve düşmanlık içinde yaşadığı, insanların bir bölümünün diğeri üzerinde tarihi bakımdan zorunluluğu çoktan ortadan kalkmış bir egemenlik uyguladığı belli bir sisteme gençliği sokmak söz konusudur. Okulun bu misyonu gerçekten yerine getirdiğini şimdi aşağıdaki bölümlerde kanıtlayalım. Ama bu kanıtlama sırasında okulun korku üreten karakterinin gösterilmesi esas noktayı oluşturacaktır. A. Kapitalizmin ahlak öğretisi, cinsel ahlak. Aslında okuldaki cinsellik düşmanı eğitim konusunda çok şey söylemeye pek gerek kalmamıştır. Buraya kadar bunu görememiş kimse daha bu bölüme gelmeden çok önce elinden bu kitabı bırakmış olacaktır. Dolayısıyla burada cinsellik konusundaki düşmanlıkla ilgili birkaç örnek vermekle yetineceğim. Okullarda seksüel aydınlatma için sözde şimdiye kadarki en ilerici ve en nesnel eser olan Cinsel Bilgi Atlası, biyolojik anlamda üreme konusunda bilinmesi gereken ne varsa içeriyor. Ancak bu üremenin engellenmesi, cinselliğin psikolojik boyutu hakkında bilinmesi gereken hiçbir şey yok bu atlasta. Seksüel korku ya da seksüel zevk hakkında bir kelime bulamazsınız burada. İnsanların cinsel organlarıyla ilgili topu topu iki fotoğrafın birinde kadının doğum sırasındaki vajinasını, diğerinde de frengili bir erkeğin çıbanlar içindeki penisini görebilirsiniz. Bu atlası hazırlayanların cinsellik düşmanlığı burada bilinç dışı olarak ama gayet belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Almanca tarih ve toplum bilgisi ya da yurttaşlık bilgisi derslerinde hemen hemen hiçbir kitap yoktur ki cinsellik düşmanı bu ahlak korosuna katılmasın. Lise müdürü Bay Ernest Mather'in yazdığı, bugün birçok meslek okulunda yurttaşlık bilgisi derslerinde kullanılan Ben ve Biz adlı kitabını alalım örneğin. Daha önce sigara ve alkolün tehlikeleri etkileyici sayılarla anlatıldıktan sonra şimdi de uyarılmamız gereken daha büyük bir tehlikeye, yani karşı cinsle zamanından önce kurulan ilişkiye değinelim. Sizi günün birinde en büyük hayat mutluluğuna ulaştırması gereken bir ilişki böyle bir durumda mahvolmanıza yol açabilir. Doğanın ve ahlakın koyduğu sınırları parçalamakla buna neden olabilirsiniz. Şimdi bütün enerjinizi vücudunuzu çelikleştirmeye ve ruhunuzu geliştirmeye harcayın. Günün birinde tamamen yetişkin ve olgun insanlar oluncaya kadar bekleyin. Ancak daha kibar tarzda uygulanan cinsellik düşmanlığına da rastlamak mümkün. Goethe'nin Iphigenie adlı eseri düşmanlığın asil türü ve aynı zamanda üstünün kutsallıkla örtülmüş hali için güzel bir örnektir. Iphigenie liselerdeki Almanca derslerinde hala yüce insanlık değeri dolayısıyla övülmektedir. Bu değeri aslında Kral Thoas'la yatmayı reddetmesinden ileri gelmektedir. Böylesine bir cinsel ahlak okulda övülmekle kalmayıp aynı zamanda uygulanmaktadır da Ve işte burada her ahlakta olduğu gibi cinsel ahlakta öteki yüzünü, yani mutlak acımasızlığını gösteriyor. Okulda seksüel bir suç işlemekle suçlanan öğrencilerin başına gelenleri birkaç kelimeyle anlatmak zordur. Ama böyle olayları az duymadık. Hafif bir kızın öğrenci arkadaşlarının ve özellikle de öğretmenlerin nasıl acımasız alayları ve küçük görmeleriyle karşı karşıya kalacağını biliyoruz. Çalışma ahlakı. Çalışmak, çalışmak pınarı bolluğun. Çalışmak bir söz ki büyüleyen, çalışmak mutluluğu ruhun. Çalışmak bir yuva ki huzur veren. Yalnızca çalışmak kurtarır bizleri. Yalnızca çalışmak kırar zincirleri. Çalışmak özgür kılar halkları. Bu şiire toplum bilgisi dersleri için hazırlanmış başka bir kitapta rastlıyoruz. İnsanları insafsız bir endüstrinin kontrol saatlerine göre ayarlanmış ihtiyaçlarını esiri yapmak, elbette onların ailede ve okulda iyi hazırlanmaları halinde başarılı olacaktır. Bu hazırlama her zaman yukarıda yazıldığı gibi tatlı ve törenli yapılmaz, süslenmez. Her türden okulun yönetmeliğinde böylesine hazırlıklar biraz gaddarca yapılmaktadır. Yönetmelikler kışla üslubuyla yazılmış direktifler ve düzenlemelerle doludur. Yerine getirilmelidir. Herkes mecburdur, derhal uyulmalıdır. Terk edilmelidir, yasaktır, düzen, temizlik, selamlamak, yazılı bildirmek. Bütün sosyal bilgiler kitaplarında uzun uzun listeler ve çoğu kez de şu cümleyi buluyoruz. Ancak boyun eğmeyi öğrenmiş kişi ileride emredebilir. Emretme ve boyun eğme ilkesi burada daha sonra iş hayatında sürtüşmelere yol açmayacak kadar derin olarak kafalara işlenir. Bunun dışında yukarıdaki cümlede şüphesiz bu sözün sahiplerinin bile fark etmediği psikolojik bir gerçek saklıdır. Boyun eğmeyi öğrenmiş kimsenin içine infantil otorite korkusu zaten iyice sokulmuş demektir. Ve ancak aslında infantil ve korkak kalmış insan daha sonra emir vermekten zevk duyacaktır. Aradaki bu bağlamı 4. bölümde daha yakından ele alacağız. Almanca tarih, toplum bilgisi ve hatta Latince kitapları otoriter erdem kataloglarıyla da doludur. Orta öğretimin ilk sınıfları için hazırlanan temel Latince kitabı her türden ahlaki desteklerle doludur. Herkül yol ağzında başlığını taşıyan ve Herkül'ün erdemle kötülük arasında bir seçim yapmak zorunda olduğunu anlatan hikaye bu noktada tipik bir örnektir. Erdem tanrıçası ona şu sözlerle seslenmektedir. Tanrılar iyi ve güzel olanı yalnızca çalışkan ve yararlı insanlara ayırmışlardır. Tanrılara dua et, vatanını sev. O zaman Herkül müteşekkir bir ifadeyle tanrıçanın ellerine sarılır. Mülkiyet ahlakı. Bu konuya derinlemesine girmek boşuna olacak. Okulda birisi bir şey çaldığı zaman nelerin olduğunu gayet iyi biliriz. Burada da yine ahlakla acımasızlık arasındaki bağlantının yasası geçerlidir. Hırsızlık yapan kişi bunun kefaretini kovuşturma, sorguya çekme ve cezalandırmadan oluşan korkutucu silsileyle ödemekle kalmaz sadece. Uzun süre okulda hırsız diye de damgalanır ve öğrenci topluluğunun dışına itilir, yani aforoz edilir. B. Düşünce yasakları ve uygarlaşmış irrasyonellik. Bir lise öğrencisi demokrasimizde insanın hangi özgürlükleri vardır ve bunların sınırı nedir konulu bir kompozisyon yazar da bir takım psikolojik zorlamalardan söz ederse öğretmen kağıdına konu yanlış anlaşılmış notunu düşecek ve zayıf verecektir. Çünkü öğrenci yazısında irrasyonel bir ahlak ve tarihe aykırı, anakronik egemenlik ilişkileri sonucu bireyin söz konusu zorlamaların esiri olduğunu belirtmektedir. Beberah kentinde Venkeramos başlıklı ilerici öğrenci gazetesi cinsel baskının psikoanalitik incelemesini basarsa o gazetede yasaklanacak ve sorumlulardan ahlak dışı yayın gerekçesiyle hesap sorulacaktır. Mannheim'deki Kurpfalz Lisesi'nde bir öğrenci komünist düşünceyi benimsediğini açıklarsa öğretmen Bay Knip gelecek ve çocuğun başına eliyle 10 kadar darbe indirecektir. Başka bir öğretmen de olağanüstü hal yasalarının ikinci kez görüşülmesi nedeniyle eyleme geçen öğrencilerin boykotunu desteklerse disiplin kovuşturmasına uğrayacaktır. Bir öğrenci kalkar da Marksizmin çok yüzeysel olarak ele alınışına karşı çıkarsa adı komüniste çıkacaktır. Yeni ve eleştirici görüşler şimdi de okullara bulaşmış olan SDS basillerinden başka bir şey değildir. SDS 60'lı yıllarda aktif olan Sosyalist Alman Öğrenci Birliği, CN. Bu örnekler açıktan açığa ve gaddarca uygulanan dolaysız düşünce yasaklarını gösteriyor. Buna karşılık söz konusu yasakların çoğu böylesine açık değildir, ancak dolaylı yollardan ortaya çıkar. Örneğin mantık kompozisyonları denilen yazıların nasıl kaleme alındığını düşünelim. Belli bir tezle yazıya başlanır. Bu tez öylesine aşırı formüle edilir ki daha baştan inandırıcılığı yok olmuştur. Sonra onun karşısına yine aşırı ve aptalca bir antitez konur ve bir sentez oluşturulur. Bu diyalektik modele göre söz konusu yazıların çoğunda uygulanan gerçekliği bulmanın alışılagelmiş yoludur. Aslında gerçekliğin nerede olduğu daha başından bellidir. Gerçeklik ortadadır. Kendi başına sahip olduğu sahte vasfını bir yana bırakırsak, bu yöntem tipik bir düşünme direktifi. Yani başka düşünce tarzları karşısında düşünme yasağı demektir bu. İçermektedir. Gerçekliğin ortada bir yerde bulunduğu ilkesi savunulmaktadır. Herhangi bir gerçekliğin, örneğin politik gerçekliğin, en aşırı uçta da bulunabileceği rahatlıkla göz ardı edilmektedir. Tarih ve toplumsal politika alanında tek yanlı ve kısmen baştan aşağı yanlış bilgiler, bunun dışında psikoloji ve ekonomi gibi çok önemli alanlara hiç girilmemesi, eleştirici düşüncenin kesinlikle doğmaması için gereğinden fazlasını yerine getirmektedir. Tabii ki eleştiriye izin verilmekte, hatta böyle bir durum hoşa gitmektedir. Ama yalnızca okulun izin verdiği çerçeve içinde. Okul insan varlığını irrasyonel olanda arayan ve ilan eden bir ideolojiye hala sıkı sıkıya bağlıdır. Kret'in tarih kitabından verdiğimiz örneği hatırlayalım. Bu eleştirici analizin yerine önceden hazırlanmış dünya görüşünü koyan, düşünmenin yerine inanmayı ve hissetmeyi, ayrıntıları göz önüne alınmış gerçeğin yerine klişeleri ve biçimsellikleri tercih eden bir ideolojidir. Okuldaki eğitimde din eskiden olduğu gibi yine önemli bir faktördür. Ekonomi çevrelerinden örneğin Walter Raymond Vakfı'ndan yayınlanan yazılarda durmadan okuldaki ahlaki ve dini eğitimin zorunluluğu vurgulanmaktadır. Burada bir de Götz Brefin sözlerini hatırlayalım. Kurtuluş yalnızca mekan ve zamanda aranırsa toplum kişi olarak insan onurunun kazandığı saygınlığın altında kalacaktır. Toplumumuzda dinin taşıdığı nesnel anlam bu sözlerde kendini açığa vurmaktadır. İnsanlar kurtuluşu mekanda ve zamanda, yani bu dünyada aramamalıdır. Çünkü toplumsal ilişkiler nedeniyle onu burada bulamayacaklardır. Burada mekan fabrikadır, zamanda çalışma saatidir. İnsanlar öteki dünyadaki kurtuluşa inanarak bu dünyadakinin yerini tutacak bir yedek kurtuluşa kavuşmalıdırlar. Öğrenci din dersinde öteki dünyadaki yedek kurtuluşa inanarak bu dünyanın kötülüklerine daha kolay katlanmaya hazırlanmaktadır.